إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Şura suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle müminlerin sıfatlarını anlatıyordu. Müminler öyle kimselerdir ki onlar hakkıyla iman etmişlerdir. Onlar imanın huzurunu tatmış olan kimselerdir. İman ile hayata bakışları değişmiş, dünyaya bakışları değişmiş, dünya nimetlerine bakışları değişmiş. Kendilerine, insana bakışları değişmiş, her şeyi yerli yerine koymuş, koymayı öğrenmiş olan kimselerdirler. Onlar imanın lezzetini tatmış ve iman onların hayatını değiştirmiştir. Sadece inançlarını değil, hayatı değiştiren bir imana sahip olmuşlardır. Örf adetlere değil, başka milletlerden almış oldukları fikirlere, inançlara değil. Onlar Rablerinden gelene teslim olmuş olan kimselerdir. İman onlara teslimiyeti öğretir. İman onlara dik durmayı öğretir. İman onlara cesaret kazandırır. İman onlara huzur kazandırır. İman onlara izzet kazandırır, şeref kazandırır. Onlar hem nefislerinin karşısında dik durabilirler o imanla, hem kafirlerin karşısında dik durabilirler o imanla. Bir taraftan her şeyin başı olan iman, Müslümanların ilk vasfı, sonra tevekkül ederler. İmanın gereği olarak onlar Rablerine tevekkül ederler. Çünkü Allah'a güvenmişlerdir. Allah'ı koymaları gereken yere koymuşlardır. Allah'ın sonsuz kudreti olduğuna inanmışlardır. Ve dolayısıyla Allah'a tevekkül edebilirler. tüm dünyaya meydan okuyabilirler. Allah'a tevekkül edenler tüm dünyaya meydan okuyabilirler. Çünkü Allah'tan kudretlisi yoktur. Onlar bundan emindirler. Ve Allah Azze ve Celle onlara istediği zaman, istediği yerde, istediği şekilde yardım edebilir. Onlar bundan emindirler. Bundan emin olan, mutmain olan, Allah'ın kudretinden emin olan, ona tevekkül edebilen insan dünyaya meydan okuyabilir. Neyine güveniyorsun da böyle konuşuyorsun? Neyine güveniyorsun da şöyle yapıyorsun? Karşında şöyle şöyle güçler var denildiği zaman benim de Rabbim var diyebilir. Çünkü Allah'ın karşısında hiçbir gücün lafı bile olmaz. Allah eğer korumak isterse istediği şekilde koruyacaktır. Bundan emindir, mutmaindir. Tevekküle ulaşabilmek hakiki imana ulaşmakla mümkündür. Hakiki imana ulaşmayanlar Allah'a hiçbir zaman hakkıyla tevekkül edemeyeceklerdir. Her sıkıştıkları yerde ne zaman denizle Firavun arasında kalsalar eyvah diyeceklerdir. Hatta o kadar şiddetli bir durumla karşı karşıya kalmasalar bile onların eyvahı her zaman yanlarında hazırdır. Her zaman eyvah derler. Halbuki iman sahipleri hiçbir zaman eyvah dememişlerdir. Rabbim beni koruyacaktır. Eğer korumak isterse, vazifem devam ediyorsa koruyacaktır. Yok vazifem bittiyse zaten önemi yok. Dünyaya bir defa geldik. Bir daha gelmeyeceğiz. Şerefimizle yaşar, şerefimizle ölürüz derler. Yollarına devam ederler. Tevekkül sahibi olabilmek hakiki imanla mümkündür. Onlar, o müminler bir taraftan böyle hakiki imana sahip, bir taraftan tevekküle ulaşmış. Bir taraftan büyük günahlardan kaçınan kimselerdirler. Küçük günahlara düşebilirler ama onlar büyük günahlardan özellikle kaçınırlar. Onlar fuhşiyattan da kaçınırlar. Her türlü hayasızlıktan, edepsizlikten uzak dururlar. Onlar öfkelendikleri zaman öfkelerini yutabilirler, bağışlayabilirler. İntikam almaya güçleri yettiği halde intikam almamayı başarabilirler. Ve bunu ancak hakiki imana sahip olmuş olanlar başarabilirler. O düzeye gelmemiş olanlar öfke anında bağışlamayı başaramayacaklardır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin de affetmediği yerler vardır. Yerine göre esas olan affetmek ise de üstün olan o ise de yerine göre affetmemek de İslami bir siyasettir. O ahlaksızlığın ve de ya da o yanlışın devam edeceğinden korkuyorsa affetmemesi gerekebilir. Eğer onun gerisinin geleceğini hissettiyse affetmemesi gerekebilir. Ama yok, insanlık icabı bir defaya mahsus olmuş bir şey gibi görüyorsa o durumda bağışlaması esastır. Allah Azze ve Celle müminlere bu ahlakı kazandırmak istiyor. Büyük günahlardan kaçınırlar. Daha evvel de ifade etmiştim. O zaman henüz daha büyük günahların birçoğu yoktu. Bu sure Mekki bir sure. Allah Azze ve Celle ileride bir takım günahların, bir takım amellerin büyük günah olarak sayılacağına işaret ediyor. Şimdiden onun haberini veriyor aynı zamanda. Büyük günahlar var. Size ileride bir takım amelleriniz büyük günah olarak söylenecek. Büyük günah olduğu size ifade edilecek. O zaman onlardan kaçınacaksınız. Şimdiden haberiniz olsun deniliyor. Onlar ileriye hazırlanıyorlar bu şekilde. Yarınlarda bir takım ameller onlara büyük günah diye isimlendirildiği zaman onlar ondan rahatlıkla kaçınabilecekler. Çünkü onlar farkındadırlar. Allah Azze ve Celle daha Mekke'deyken büyük günahlardan bahsetmektedir. Halbuki Mekke'deyken büyük günah olarak sayılan ne vardı ki? Şirkin dışında, kızları diri diri toprağa gömmenin dışında fazla bir haram da yoktu. Haram olarak tayin edilmiş fazla bir şey yoktu. haramların birçoğusu bu surelerden sonra, Mekki surelerden sonra, Medine'de hicretten sonra daha doğrusu nazil oldu. Birçok haram hicretten sonra haram edildi. Dolayısıyla bu sure nazil olduğunda çok fazla bir haram söz konusu değildi. Ama Allah Azze ve Celle şimdiden müminleri ona hazırlıyordu. Haramlar olacak, hazır olun. Haramlar size belki tatlı gelecek ama Allah size onu yasak ettiği zaman terk edeceksiniz. Fuhşiyatı terk edeceksiniz. Hayasızlığın her türlüsünü terk edeceksiniz. Hazır olun. Bunlar bir kısmı henüz daha o zaman hükmedilmemiş, emredilmemiş, haram kılınmamış bir kısım şeyler de henüz daha farz kılınmamış, zekat gibi. Ama Allah Azze ve Celle şimdiden Müslümanları bunlara hazırlıyor. Bu şekilde müminler eğitiliyorlar. Rab olan Allah tarafından. Madem ki Rabbimizdir, o halde O bizi terbiye edecek. Göndermiş olduğu ayetleriyle, Kur'an'ıyla insanları terbiye eder. Çünkü Rab'dir. Rab terbiye edendir. Eğer terbiye etmese nasıl Rab olacak? Eğer bir takım kanunlar koymasa, bir takım yasakları yasak olarak tayin etmese, bazı şeylere haram demese, bazı şeylere farz demese, nasıl eğitecek, nasıl Rab olmuş olacak? Ve insanlar nasıl medeni olacaklar? Bir takım şeyler onlara yasak olmadan nasıl medeni olacaklar? İstediğini yapan adam nasıl medeni olabilir ki? Bir takım şeyler kendisine farz olmadan nasıl medeni olacaklar? Medeni insan bir takım şeylerden kendisini korur. Ve medeni insan bir takım şeyleri yapmak zorunda hisseder kendini. Bir takım şeyler kendisine farz olmalı, bir takım şeyler de haram olmalı. İnsan böyle medeni olabilir. Dolayısıyla insanı medeni yapmak isteyen Allah elbette ki bir takım şeyleri haram kılacak, bir takım şeyleri de farz kılacaktır. Eğer öyle olmasaydı şaşmak icap ederdi. Hem insanlara medeni olun diyecek, hem de bir takım şeyleri farz kılmayacak. Hem bir takım şeyleri haram kılmayacak, hem de ondan sonra medeni olun diyecek. O zaman insanlar demez mi? Ya Rabbi keşke şunları yasaklasaydın. Bizim medeni olmamıza engel olan şu şeyleri keşke yasaklasaydın da biz ister istemez uymak zorunda kalsaydık. Böylece medeni olmuş olsaydık. İnsanlar böyle söylerlerdi. Eğer Allah Azze ve Celle bir takım şeyler yasaklamasaydı, akıllı insanlar ya Rabbi keşke bir takım şeyler yasaklasaydın derlerdi. Akıllı insanlar keşke bir takım şeyleri farz kılsaydın ya Rabbi derlerdi. Allah Azze ve Celle onlardan daha akıllıdır ve bir takım şeyleri farz ve haram kılmıştır. İşte müminlerin sıfatlarından bir kısmı bunlardır. Ve onlar aynı zamanda Rablerine icabet ederler. Rablerinden bir emir geldiği zaman derhal teslimiyet gösterirler. Allah Azze ve Celle onlara peygamberini gönderir ve o peygambere beyat ister. O peygamber beni koruyacaksınız der ve benim uğrumda gerekirse öleceksiniz. Bunun için bana beyat edin der ve onlar beyat ederler. Ey Resulüm hakikatte onlar sana beyat etmiyorlar. Hakikatte onlar Allah'a beyat ediyorlar. Onlar sana beyat ettikleri sırada yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Hakikatte onlar sana değil, Allah'a beyat etmektedirler. Allah'a icabet etmektedirler. Seni gönderen Allah'tır. Ve bu davayı gönderen Allah'tır. O halde onlar sana icabet ettiklerinde aslında Allah'a icabet etmiş olmaktadırlar. Hazreti Peygamber insanları beyate davet ediyordu. Gelin diyordu, iman edin. Ondan sonra da bu yolda dönmeyeceğinize dair söz verin. Beni koruyacağınıza dair söz verin. Davadan dönmeyeceğinize dair söz verin. Birinci akabe beyatı ve ikinci akabe beyatı. Her iki beyatte de bir takım şeylerin sözünü verdiler. Birinci akabe beyatında müminler Allah'a şirk koşmayacaklarına dair söz verdiler. Zina etmeyeceklerine dair söz verdiler. Bir takım şeyleri terk edeceklerine dair söz verdiler.
henüz daha cihat üzerine söz vermemişlerdi birinci Akabe beyatında. O yüzden tarihe kadın beyatı olarak da geçmiştir. Kadınlar daha sonrasında bu şekilde beyat ediyorlardı Hazreti Peygamber'e. Onlar ölüm üzerine beyat etmiyorlardı. Savaş üzerine beyat etmiyorlardı. Çünkü onların böyle bir vazifesi yoktu. Kılıçlı cihat onların vazifesi değildi. O yüzden Hazreti Peygamber'e daha sonrasında sorulduğu zaman, ya Resulallah, kadınlar için de cihat var mıdır? Efendimiz buyurmuştu ki, kılıçsız olanı vardır ama kılıçsız olan cihat. Bir başka rivayette kadınlar için cihat hac ve umredir buyurulmuştu. Kılıçsız olan yeryüzünde İslam'a hakim kılmak için mücadele verirken erkeklerle birlikte onların da mücadelede bulunması, ama kılıçsız olan, silahsız olan cihat kadınlar için, o da o tarz bir cihat farz kılınmıştır. Allah Resulüne beyat ederlerken her ne kadar kılıçlı cihat üzerine beyat etmiyorlarsa da, zina etmeyeceklerine dair, Allah'a şirk koşmayacaklarına dair, hırsızlık yapmayacaklarına dair, çocuklarını toprağa gömmeyeceklerine dair, yahut şimdiki ifadeyle kürtaj yapmayacaklarına dair Allah Resulüne beyat ediyorlarsa da, belki o beyatta kılıçlı cihat yoktu. Fakat ikinci Akabe beyatında görüyoruz, müminler Hazreti Peygamber'e beyat ederlerken ölüm üzerine de beyat ediyorlardı. Onu koruyacaklarına beyat ediyorlardı. Beyat-ı Rıdvan'da da ölüm üzerine beyat ediyorlardı. Evet, ikinci Akabe beyatında ölüm üzerine beyat ediyorlardı derken, Hazreti Peygamber'i korumayı kastediyorum yani. Onu korumak, ölmeyi göze almak demekti çünkü. Onunla birlikte hayat boyu mücadele etmek, ölümü göze almak demekti. Onu hiçbir zaman terk etmeyeceğine söz vermek, ölümü göze almak demekti. Ölüm üzerine beyat etmek demekti. Belki o ifade o şekilde geçmiyordu. Fakat Beyat-ı Rıdvan'da o ifadenin de geçtiği bir takım rivayetlerden anlaşılır. Ne üzerine beyat ettiniz denildiği zaman ölüm üzerine diye rivayetler var. Demek ki Allah Resulüne bu şekilde beyat edenler de olmuş. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem insanları Allah'a icabete davet ediyordu. Gelin Allah'a icabet edin, ama bu sadece Allah'ın varlığını kabul etmek değil. Bu Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini de kabul etmek. Size bir takım şeyleri haram kılacak, ona razı olacaksınız. Allah'a icabetin bir manası bu. Size bir takım şeyleri haram kılacak, razı olacaksınız. Bir takım şeyleri farz kılacak, razı olacaksınız. Allah'a icabet edeceksiniz, onun koyduğu kurallara icabet edeceksiniz. İslam'ın ahkamına uyacaksınız, kabul edecek, teslimiyet göstereceksiniz. Anlamasanız bile pazarlıksız bir şekilde teslimiyet göstereceksiniz. Pazarlık yapmayacaksınız. Anlamasanız da, hoşunuza gitmese de, Rabbim benden iyi bilir diyeceksiniz ve teslimiyet göstereceksiniz. Rabbe icabet edeceksiniz. Allah Azze ve Celle peygamberine ve kendisine icabeti emrediyor. Kendisine icabet edilecek, peygamberine de icabet edilecek. Aynı zamanda peygamberine beyat edilecek. Bu Allah Azze ve Celle'ye de beyat etmek demekti. Bir taraftan bu şekilde Allah'a, Rabbe icabet. Bir taraftan namaz kılarlar. O müminlerin vasıflarından birisi budur. Namaz kılarlar. Namazlarında zerre kadar taviz vermezler. Namazlarına çok sadıktırlar. Uykularını bölerler, namazlarını kaçırmazlar. Memleketlerinde eğer askerde namaz kılınmaz deniliyorsa, buna rağmen onlar namaza devam eder, namazımı kılarım derler. Birileri eğer namaza engel olmaya kalkarlarsa onlarla mücadele eder, namazlarını terk etmezler. İş yerlerinde de namazlarını bırakmazlar. Hiçbir şekilde namazlarını terk etmezler. Herkese karşı koyarlar. Nasıl ki Alak suresinde Allah Azze ve Celle buyurur. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا سَلَّمْ Eraeyte in kâne alel huda ev emera bi takva. Eraeyte in kezzebe ve tevelle. Gördün mü o kimseyi ey Resulüm? Namaz kılan bir kimseyi, bir kulu, namazına engel olan o kafiri gördün mü? Namaza engel olanları gördün mü? Yok burası kamusal alandır deyip kılamazsın diyenleri gördün mü? Yok mesai saatidir kılamazsın diyenleri gördün mü? Namaza engel olanları gördün mü ey Resulüm? O kul hidayet üzere ise ne olacak? O namaz kılan hidayet üzere ise ve o namaza engel olan da hidayet üzere olmayan birisi ise ne olacak? Nereye kaçacaklar onlar? Kıyamet gününde nereye kaçacaklar o namaza engel olanlar? Yalnızca farz namazlara değil, yerine göre nafile namazlara bile engel olmak tehlikelidir Hazreti Ali radıyallahu anh. Bir bayram namazı esnasında, bayram namazından evvel namaz kılanların olduğunu görmüştü. Dedi ki böyle bir sünnet yok. Allah Resulü'nden böyle bir şey öğrenmedik. Bayram namazından evvel namaz yok. Dediler ki o zaman o insanları men etsene. İlim sahibi olan sensin. O zaman bu iş sana düşer. Sen neden söylemiyorsun dediler. Dedi ki eraytellezi yenhe abdenize sallenin kapsamına girmekten korkarım. Namaza engel olanlardan olmaktan korkarım. Ben sadece bunu söylüyorum. Böyle bir sünnet yok diyorum. Ama birisi bunu yaparsa, ben ona engel olursam, o zaman namaza engel olanlar kapsamından sayılırım. Ondan korkuyorum demişti. Müminler namazlarını her zaman her ortamda kılarlar. Onlar namazlarına sadıktırlar. Namazları konusunda hassastırlar. Çünkü namaz dinin direğidir. Eğer direk yıkılacak olursa din de yıkılır, gerisi gelmeye başlar. Namazda en küçük bir taviz verilecek olsa gerisi gelecektir. Onun için Allah Azze ve Celle burada müminlere namaz hususunda onların dikkatini çekiyor. Bu sure nazil olduğu zaman acaba namaz, beş vakit namaz farz olmuş muydu? Acaba Miraç olayından evvel miydi, sonra mıydı? Çeşitli ihtimaller olabilir. Her neyse, beş vakit namaz farz olmamış olsa bile o dönemde, bu ayetin gelmiş olduğu dönemde farz olmasa bile beş vakit namaz, ama yine de namaz vardı. Mekke'nin ilk döneminden itibaren, Hazreti Peygamber'e peygamberliğin verildiği ilk zamandan itibaren namaz vardı. Müminlerin Rableriyle diyaloğunu sağlamak için, müminlerin Allah'a yaklaşmasını sağlayabilmek için, müminlerin mücadele edebilecek insanlar düzeyine gelebilmeleri için, müminlerin Allah yolunda mücadele ederken benzine ihtiyaçları vardı. Namaz onlar için bir benzin görevi görüyordu. Onun için Mekke'nin ilk döneminden itibaren namaz onlara emrediliyordu. Hatta namazın en zoruyla belki de başlanmıştı. Geceleyin kalkacaksınız, 3-4 saat, 5-6 saat, 6-7 saat namaz kılacaksınız deniliyordu onlara. Müminler bu şekilde yetiştiriliyordu. Zor günlerin insanları haline getiriliyorlardı. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri ileriki günlere hazırlıyordu. İşte burada da namazla temas ediliyor. Namaz kılarlar buyuruluyor. Müminler namaz kılarlar ve namazlarında zerre kadar taviz vermezler. Ne kadar baskı altında kalırlarsa kalsınlar, ben namazımı kılarım komutanım derler, yollarına devam ederler. Kılamazsın denilse bile kendisine, ben namazımı kılarım derler. Ben seni komutanım, namaz kılmana izin vermiyorum deseler bile, sen komutanımsan Rabbim olan Allah emrediyor derler. Senden büyük olan bana emrediyor. Sana mı itaat etmeliyim, Allah'a mı itaat etmeliyim derler. Ve namazlarını namazlarından zerre kadar taviz vermezler. Allah Azze ve Celle müminleri buna hazırlıyor. Namazlarını kılarlar. Halbuki o dönemde namaz kılmak tehlikeliydi. Müminler namaz kıldıkları zaman tehlikeyi göze alarak kılıyorlardı. namaza izin verilmeyen bir iş yerinden ya da bir ordudan çok daha fazla tehlike altındaydılar. Müminler o gün namazı kılarken risk altında kılıyorlardı. Hazreti Peygamber bile namaz esnasındayken bir seferinde Ebu Cehil onu öldürmeye kalkışmamış mıydı? İşte demin söylemiş olduğum ayet o zaman gelmemiş miydi? Eraytellezi yenhe abden izâ salle. O kulu, namaz kılan o kulu engelleyen adamı gördün mü? Hazreti Peygamber namaz kılarken Ebu Cehil onu öldüreceğim dememiş miydi? Ve başına bir taş vurmayı planlamamış mıydı? Allah Azze ve Celle onu korkutmamış mıydı? Kendiyle Hazreti Peygamber arasında bir hendeğin açıldığını görmüş. Bazı rivayetlerde hendeğin ateşten bir hendek. Hendeğin içerisinde bir takım kanatlar görmüştü. Bir başka rivayette büyük bir devenin ağzını açmış, kendisine doğru hücum ettiğini görmüş. Ve arkasını dönmüş ve kaçmak zorunda kalmıştı. Hazreti Peygamber bile namaz kılarken risk altında namaz kılıyordu. Ve Allah Azze ve Celle kendisini koruyordu. Bu ayet o dönemde müminlere geliyordu. Namazın riskli olduğu bir dönemde, namaz kılanın başından aşağı deve işkembesinin boşaltıldığı, Hazreti Peygamber'e bile böyle muamele edilmişti. Başından aşağı kendisi secdedeyken, başından aşağı deve işkembesi boşaltılmıştı. Üstü başı berbat edilmişti. O dönemde, Mekke döneminde Allah Azze ve Celle böyle sesleniyordu müminlere. Onlar Rablerine icabet ederler ve namazlarını kılarlar. Demek ki Rabbe icabetin en önemli delillerinden birisi namaz kılmaktır. Rabbin sana emredecek ve sen de kılacaksın, işte o zaman icabet etmiş olacaksın. Demek ki bu görev yerine getirmeyenler Rablerine icabet etmemektedirler. Demek ki Rabbe icabetin en önemlilerinden birisi namaz kılarak icabet etmektir. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin Rablerine icabetinin nasıl olacağını, sadece lafla olmayacağını, tehlikeli bir ortamda bile olsalar yine de namaza devam etmek suretiyle, ancak o zaman Rablerine icabet etmiş sayılacaklarını bize ifade ediyor. Bunlar bu şekilde Rablerine icabet ederler. Ve sonra buyuruyor ki, ve emruhum şura beynehum. Onların işleri kendi aralarında şura iledir, istişare iledir. Müminler kendi aralarında istişare yaparlar. Halbuki daha henüz o zaman İslam devleti yoktu. İslam devleti olmadığı halde Allah Azze ve Celle müminlere istişareyi emrediyordu. Onların işleri kendi aralarında şura iledir demek, şura yapsınlar demekti. Her kademede istişare yapılmalı. İslam'a hizmet edenler her kademede istişare yapa yapa hizmet etmeliler. Aşağıdan yukarıya doğru her kademede istişare yapılmalı. Sadece devletin en üst düzeyinde değil, Allah Azze ve Celle bütün müminler arasında istişareyi emrediyor. Sadece devlet için de bunu emretmiyor. Bu ayet geldiği zaman henüz daha devlet ortada yoktu. Henüz İslam devleti kurulmamıştı. Demek ki Allah Azze ve Celle bu istişarenin müminlerin ahlakı olduğunu ifade ediyordu. Sadece devlete ait olan bir kanun değil. Devlet seviyesine geldiğiniz zaman yapmanız gereken bir emir değil. Devlet seviyesine gelmeseniz de o zaman müminler cemaat seviyesindeydiler. Hazreti Peygamber ilk olarak bir cemaat tesis etmişti. Cemaate emrediyordu Allah Azze ve Celle bunu. Her seviyede istişare edecekler. Çünkü eğer istişare etmeyecek olurlarsa hiçbir zaman devlet düzeyine de gelemeyeceklerdir. Devlet düzeyine gelebilmeleri istişare etmeleriyle mümkündür. Akıl akıldan üstündür. O yüzden mutlaka birbirlerinin görüşlerini almalılar. Hazreti Peygamber istişare ile ilgili birçok hadisler irad etmiş ve bu hadislerde genel olarak istişareyi bize tavsiye etmiş ve emretmiş. Bazılarında emredilmiş, bazılarında tavsiye edilmiş. Savaş gibi önemli meselelerde istişare etmek şarttır. ekseri ulemaya göre devleti ilgilendiren ya da cemaati ilgilendiren önemli büyük meselelerde, savaş gibi önemli meselelerde istişare etmek farzdır. Ama daha küçük meselelerde ise tavsiye edilmiştir. Her meselede istişare etmek elbette ki mümkün değildir. Fakat yapılabildiği kadar yapılacaktır. Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri kendi aralarında istişare iledir. Allah Azze ve Celle bu ayeti gönderdiği toplumda böyle bir ahlak yoktu. Bu ayetin geldiği dünyada böyle bir ahlak yoktu. O günün dünyasında kimse istişare nedir bilmezdi. Parlamento diye bir şey de yoktu. Meclis diye bir şey yoktu. Kanunların mecliste, parlamentoda görüşülmesi diye bir şey de söz konusu değildi. Allah Azze ve Celle öyle bir toplumda onlara bunu söylüyordu. Müminler, her ne kadar o günün dünyası öyle olsa da müminler böyledirler diyordu. O günün dünyasında krallık varsa da, o günün dünyasında aşiret varsa da, o günün dünyasında diktatörlük varsa da, ama müminlerin arasında diktatörlük olmayacak, müminlerin arasında istişare olacak buyuruluyordu. Allah Azze ve Celle o zamandan İslam nizamının temellerini atıyordu aynı zamanda. Yalnız İslam devletinde değil, İslam devleti olmadan da, İslam cemaati varken de, üç kişi bir araya geldikleri zaman da yine istişare yapmaları icap ederdi. Elbette her meselede istişare mümkün değil. Başbakanın önüne her gün mesela yüzlerce mesele gelir. Hepsinde parlamentoyu toplayacak değil. Bir okul müdürünün önüne her gün bir sürü mesele gelir. Her seferinde bütün öğretmenleri toplayacak değil. Elbette ki her meselede istişare mümkün değil. Fakat olabildiği kadar istişare yapılması icap eder. İstişare yapan pişman olmaz. İstişare yapan mahrum olmaz. Allah Azze ve Celle istişare yaptığınız zaman içinizden birisine mutlaka doğru sözü söyletir. Bir meselede Ahmet'e Allah doğruyu söyletir. Başka bir meselede Mehmet'e doğruyu söyletir. Allah Azze ve Celle mutlaka istişare edenlere doğruyu gösterir. Onların içinden birisine o aklı verir ve ona söyletir. Onun için müminler istişare etmelidirler. İstişare edenler saf bir niyetle, temiz bir niyetle istişare yapacaklardır. Kulis yapmadan istişare yapacaklar. Bir araya gelerek, fitne kulisleri yaparak değil, bir araya gelerek kendi aralarında bir takım hesaplar yaparak değil, sen şöyle söyle ben de böyle söyleyeyim tarzında münafıklara yakışan bir ahlakla değil, samimi bir niyetle kendi görüşünü ortaya koyacaklardır. Evet, şura arıdan bal almak manasına gelmektedir. Arıdan bal almak manasıyla alakadardır. Dolayısıyla arıdan bal almak nasıl ki güzel bir şeyse, istişare yapanlar da böyle adeta birbirlerinden bal alırlar yani. O yüzden buna şura denilmiştir. O yüzden bal gibi yani şuradaki görüşlerin her birisi bir bal arısının çiçekten aldığı bala benzer. Alın ve bunları birleştirin ve bunlarla güzel bir görüş ortaya çıkartın. Nasıl ki bal arısı her taraftan alır ve bunları karıştırır ve öyle bal yapar. Aynı şekilde istişare yapanlar da böyledirler. Onlar çeşitli görüşleri alırlar. Her bir Müslüman bir çiçek gibi o istişarede bir katkıda bulunur. Ve bunların hepsinin birbirine karışmasıyla güzel bir bal meydana gelir. Ve işte o zaman o faydalı olmuş olur. Allah Azze ve Celle müminleri buna teşvik ediyor. Her meselede şart mıdır? Hazreti Peygamber her mevzuda istişare yapmadı. Ancak savaş gibi önemli meselelerde istişare yapıyordu. Bedir Savaşı'nın başlangıcında askeri bir yere indirmişti. Sahabeden biri gelmiş ve demişti ki ya Resulallah, orduyu indirdiğin bu yer sana vahiy ile mi bildirildi? Yoksa bu senin kendi görüşün müdür? Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem, hayır dedi, bu vahiy değil, benim görüşümdür. O zaman dedi o sahabi, ya Resulallah burası uygun değildir. Hazreti Peygamber'e bile şurası uygun değil denilebiliyordu. Edep dairesi içerisinde herkes görüşünü söyleyebiliyordu. Şurası uygun değil, orduyu filan yere kaldıralım, şuraya indirelim ya Resulallah. Askeri açıdan şurası daha uygundur dedi. Efendimiz düşündü ve doğru söylüyorsun dedi ve onun dediği gibi yaptım. Uhud Savaşı'nın başlangıcında da Hazreti Peygamber ashabıyla istişare ediyordu. Bedir Savaşı'nda da istişare etmişti savaştan az önce. Uhud'da da istişare etmişti. Hendek'te de istişare etmişti. Bedir'de sahabeye soruyordu. Ne yapalım? Kervanı kaçırdık. Düşman da büyük bir orduyla geliyor. Müslümanlar 313-314 kişi gibi. Gelen ordu ise 1000 kişilik. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Görüşünüz nedir? Görüşünüzü belirtiniz. Ebu Bekir Sıddık kalkar ve görüşünü söyler. Ya Resulallah istediğin gibi emredebilirsin, arkandayız der. Çekinme ya Resulallah, istediğin gibi emret. Ömer kalkar aynı şeyleri söyler. Ama Hazreti Peygamber hala sormaya devam eder. Nedir görüşünüz? Muhacirler görüşlerini söylemişlerdir. Ensardan henüz bir söz çıkmamıştır. O yüzden Sa'd bin Muaz radıyallahu anh kalkar Ensar'ın büyüklerinden ve der ki ya Resulallah sen bizi mi kastediyorsun? Muhacir kardeşlerimiz görüşlerini söylediler. Ama sen hala sormaya devam ediyorsun. Acaba Ensar'ı mı kastediyorsun? Evet dedi Peygamberimiz. Sa'd bin Muaz dedi ki ya Resulallah istediğin gibi emret. Vallahi sen bizim önümüzde olduktan sonra seninle denize bile gireriz. Sen önümüzde olduktan sonra hiçbirimiz geri kalmayız. Biz sana Hazreti Musa'ya söyledikleri gibi demeyeceğiz. İsrailoğulları peygamberleri Musa'ya şöyle demişlerdi. Fezheb ente ve rabbuke fekatile. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. İnne hâhune kaidun. Biz burada oturuyoruz demişlerdi. Biz sana öyle söylemiyoruz ya Resulallah. Biz sana diyeceğiz ki emret ya Resulallah. Sen ve Rabbin gidin birlikte savaşın. Biz de sizinle birlikte savaşıyoruz. Biz yerimizde oturanlardan olmayacağız. Biz sizinle birlikte savaşanlardan olacağız. Bize istediğin gibi emret ya Resulallah. Hazreti Peygamber sahabenin görüşünü alıyordu. Çünkü herkesle alakalıydım. Savaşta niceleri şehit olacaktım. O yüzden onların görüşünü almak istiyordu. Ashabının niyetini anlamaya çalışıyordu. Bu aynı zamanda İslami bir siyasettir. Siyasetçilerin siyasetlerinin çoğu yalandır, dolandır. Yahut da samimice değildir. Ama İslam'da elbette ki bir siyaset vardır. Elbette ki İslam'ın kabul edebileceği siyaset var, kabul edemeyeceği siyaset vardır. Hazreti Peygamber onların görüşlerini alarak onların daha istekli olmasını sağlamaya çalışıyordu. Uhud Savaşı'nda da istişare ediyordu. Ne yapalım diyordu. Çıkalım meydan savaşı mı yapalım? Ordu büyük bir orduyla gelmiş Mekkeliler. Müslümanlardan 3-4 kat daha büyük bir kuvvetle gelmişlerdi. Ne yapalım diyordu Allah Resulü. Müminlerden bazıları çıkalım, bilhassa genç olanlar çıkalım meydan savaşı yapalım ya Resulallah diyorlardı. Efendimiz ise aslında savunma savaşı taraftarıydı. Çünkü düşman onlardan 3-4 kat fazlaydı. O yüzden Hazreti Peygamber savunma savaşı taraftarıydı. Kendileri duvarların arkasında kalacaklar, şehirde savaşacaklar, icabında aileleri kendilerine yardım edebilecek, İcabında ekmek, yemek, su verebilecekler. Düşmanın böyle bir imkanı olmayacak. Bu şekilde Hazreti Peygamber böyle bir savaş stratejisi izlemek istiyordu. Fakat sahabenin ekseriyeti çıkalım ve meydan savaşı yapalım diyorlardı. Allah Resulü peki dedi ve kalktı evine gitti. Zırhını giymek üzere. Zırhını giyerken daha kendi evinde elbisesini değiştirirken sahabeden bazıları dediler ki o Allah'ın Resulüdür. O bizden daha iyi bilir. Onun dediği gibi yapsaydık daha iyi olurdu. Biz yanlış yaptık herhalde dediler. Ve Efendimiz zırhını giymiş olarak çıktı geldim. Dediler ki ya Resulallah herhalde biz yanlış yaptık. Sen bizden daha iyi bilirsin, senin dediğin gibi olsun. Savunma savaşı yapalım ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem buyurdu ki bir peygamber zırhını giydiği zaman bir daha çıkarmaz. Ben zırhımı giydim, bir daha kararımı değiştirmem. O yüzden Kur'an buyurur ki ve şavirhum fil emir. İş hususunda onlarla danış, onlara, onların görüşlerine başvur, onlarla müşavere et. İstişare et ama istişare sonucunda bir karara vardığın zaman fe izâ azemte fetevekkel alallah. Allah'a tevekkül et. Bir daha kararını değiştirmem. Nasıl ki bazı kadınlar örer, el işi yapan kadınlar örer, sonra tekrar çözer. Tekrar örer, tekrar çözer, onlar gibi olmayın buyurur Allah'ım. Sürekli görüş değiştirmeyin. Karar verdiğiniz zaman kararınızdan dönmeyin. Eğer yanlış olduğundan kesin eminseniz o zaman durum başka. Ama yanlış olduğundan kesin olarak emin değilseniz, doğru olma ihtimali hala %50 %50 ise kararınızdan dönmeyin. Kararsız insanlar olmayın. Hazreti Peygamber bize bu sünneti bıraktı. Bir peygamber zırhını giydiği zaman bir daha çıkarmaz dedi. Savaşmadan zırhını çıkarmaz. Ve bundan anlıyoruz ki Hazreti Peygamber önemli meselelerde istişare ediyordu. Ve yine anlıyoruz ki Hazreti Peygamber yanlış olarak görmüyorsa çoğunluğun görüşüne uymayı tercih ediyordu. Onların görüşünün yanlış olmadığını düşünüyordu. Allah Resulü'nün görüşü en doğru olandı. Sahabenin görüşü ise yalnızca doğruydu. Sahabenin görüşü yanlış değildi. Sahabenin görüşü doğruydu ama Hazreti Peygamber'in görüşü daha doğruydu. Sahih ve esah, yani doğru ve en doğru. Allah Resulü'nün görüşü en doğru olandı ama madem ki çoğunluk erkekçe davranalım diyor, duvarların arkasında savaşmayalım, meydan savaşı yapalım diyor. O halde Hazreti Peygamber bundan hoşlandı aynı zamanda. Ashabının böyle yiğit olmasından memnun oldu aynı zamanda. Peki dedi ve zırhını giydi. Anlıyoruz ki yanlış olarak görmediği zaman lider çoğunluğun görüşüne uymaya çalışmalı. %100 yanlış olarak görmüyorsa o görüşü mümkün olduğu kadar çoğunluğa uymaya çalışmalı. Ve yine farklı görüşte olanlar kabul edilmiş olan görüşe en evvel onlar uymalı. Farklı görüşte olanlar hala farklı görüşlerini ifade etmemeli. İstişare sonucunda bir karara varıldıysa artık o karar herkesin kararıdır. Ve emruhum şura beynehum, ama evet istişare yapacaklar. Fakat istişare sonucunda elbette ki hepsinin görüşü aynı olmayacaktır. O zaman ne olacak? Çoğunluğun dediğine göre mi olacak her zaman? Kur'an'da, sünnette kesin olarak böyle bir talimat yok. Allah azze ve celle çoğunluğa uyun diye bir talimat vermemiştir. Evet şura edecekler, istişare yapacaklar ama Kur'an çoğunluğa uymayı emretmez. Eğer işin başındaki kimseler çoğunluğun görüşünün de doğru olduğunu düşünüyorlarsa, tamamen yanlış olmadığını düşünüyorlarsa o durumda çoğunluğa uymalıdırlar. Ama çoğunluk meseleyi anlayamadıysa, tamamen yanlış bir görüş söyledilerse, onlar konunun bütün tafsilatını bilmediklerinden dolayı o görüşte olmuş olabilirler. O yüzden onlara uymak zorunda değildir. Birçok mesele için bu böyledir. Ama belki savaş gibi önemli meselelerde çoğunluğa uyması gerekebilir. Bununla ilgili bir takım fıkhi tartışmalar vardır. Fakat şu bir gerçektir ki Allah Azze ve Celle kitabında, Hazreti Peygamber de sünnetinde çoğunluğa uyma diye bir sünnet bırakmamıştır. Kur'an Nisa suresinde ya eyyühellezine emenu atiullah ve atiur resul ve ul emri minkum buyurur. Ey müminler Allah'a itaat edin. Çoğunluğa değil, Demokrasilerde çoğunluğun dediği olur, Allah'ın dediği olmaz. Allah'ın ne dediğine bakılmaz. Allah o şeyi haram kılmış olsa bile, çoğunluk istiyorsa o şey serbest bırakılır. Allah o şeyi farz kılmış olsa bile, çoğunluk istemiyorsa o şey yasaklanabilir. Ama Allah Azze ve Celle'ye isyandır bu. Allah'ı dikkate almamak, çoğunluğu dikkate almak, Allah'a itaat etmeyip çoğunluğa itaat etmek kabul edilemez. O yüzden Kur'an buyurur ki atiullah, Allah'a itaat edin çoğunluğa demez. Ve atiur Resul, ve peygambere itaat edin çoğunluğa demez. Ve ulul emri minkum, ve sizden olan imama itaat edin der, çoğunluğa itaat edin demez. Ama Hazreti Peygamber'in hayatında görüyoruz ki o mümkün olduğu kadar ashabının çoğunluğunun dediğini yapmaya çalışırdım. Elinden geldiği kadar çoğunluğa uymaya çalışırdım. Fakat biraz evvel söylemiş olduğum Uhud Savaşı'ndaki istişare ile ilgili. Evet, Hazreti Peygamber kalktı ve hemen zırhını giymeye gitti. O görüşte değildi. Kendisi meydan savaşı taraftarı değildi. Daha akıllıca düşünüyordum. Hamasi duygularla hareket etmiyordu. Gençlik heyecanıyla hareket etmiyordu. O daha dengeli, mizana sahipti ve dengeli düşünüyordu. Biliyordu ki böyle durumlarda savunma savaşı daha mantıklıdır. Fakat ashabının görüşünün de doğru olduğunu biliyordu. Müminler yiğit olmalıdırlar, bunu da biliyordu. O yüzden kendisi o görüşte olmasa bile evvela kendisi o görüşe uydu ve kalktı. İlk zırhını giyen kendisi oldu. Zırh meydan savaşlarında giyilirdi. Savunma savaşında zırha gerek yok. Zaten duvarların arkasında savaşacaksanız, surların gerisinde savaşacaksanız zaten o sizin için zırh görevi görür. Zırh meydan savaşlarında lazımdı. Peygamberimiz en evvel o görüşe kendisi uydu. O görüşü savunanlar bile hala yerinde oturuyorlardı. Hazreti Peygamber zırhını giydi. Böylece Müslümanlara şu terbiyeyi verdi. Sizin görüşünüz kabul edilmemiş olabilir. Bakın, ben bile kendi görüşümü bıraktım ve çoğunluğun dediğine uymaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve ben sizden evvel davranıyorum. O halde farklı görüşte olsanız bile kabul edilmiş olan görüşe en evvel siz uymalısınız. Fitne olmaması için. Yoksa hala konuşmaya devam ederlerse farklı görüşte olanlar, bence bu görüş yanlış, yanlış karar verildi, şöyle olacak, böyle olacak, bak göreceksiniz falan filan derlerse ordunun moralini bozarlar, fitnecilik yapmış olurlar ve bu haramdır. Karar verilene kadar istişare yapılır. Karar verilene kadar herkes görüşünü özgürce söyleyebilir, samimi bir şekilde. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi görüşünü ortaya koyabilir. Ama karar verildikten sonra artık verilen karar herkesin kararıdır. Ve emruhum şura beynehum. Evet, istişare ederler ama sonunda bir karara varırlar. Fe ize azemte ayeti gösteriyor ki ey Resulüm, onlarla istişare et. Ve şavirhum fil emir. İş hususunda onlara danış, onların görüşünü al. Amma feize azemte fetevekkel alallah. Sen bir şeye karar verdiğin zaman artık Allah'a tevekkül et, görüşünü değiştirme. Denilmek isteniyordu ki yani sen karar vereceksin sonuçta. Evet, istişare et onlarla. Amma feize azemtum denilmemiş. Karar verdiğiniz zaman, azmettiğiniz zaman artık kararınızdan dönmeyin denilmemiş. Sen karar verdiğin zaman deniliyor, Hazreti Peygamber'e hitap ediliyor. Demek Hazreti Peygamber'in o kararı reddetme hakkı var. Demek Hazreti Peygamber'in istediği şekilde o kararı reddetme hakkı var. Zaten hadisin devamından da bunu anlıyoruz. Kalktı, zırhını giydi, geldim. Sahabenin görüşü değişti, çoğunluğun görüşü değişti. Ya Resulallah dediler, bizim görüşümüz değişti. Senin dediğin gibi olsun. Çoğunluğun görüşü değiştiği halde Hazreti Peygamber hayır dedi. Ben görüşümü değiştirmem. Bir peygamber zırhını giydi mi savaşmadan çıkartmaz dedi. Demek ki çoğunluğun dediğini reddedebiliyor. Demek ki başlangıçta da reddedebilirmiş. başlangıçta reddetmemesi çoğunluğun görüşüne uymak zorunda olduğu için değilmiş. Demek ki çoğunluğa uymak Hazreti Peygamber'e farz değildi. Zaten bazı rivayetlerde öyle buyuruyor. Allah ve Resulünün sizinle istişare yapmaya mecburiyeti yok ve sizinle istişare yapmaya ihtiyacı da yok. Fakat ben size bir sünnet bırakmaya çalışıyorum. Ben size istişareyi öğretmeye çalışıyorum. Hazreti Peygamber ashabına bunu öğretmeye çalışıyordu. Önemli meselelerde istişare ediyordu. Her meselede istişare de etmiyordu. Vali tayin ediyordu mesela. Diyelim ki mesela Muaz'ı Yemen'e vali tayin etmişti. Kimseye sormadı. Vali bir koskoca Yemen eyaletine vali tayin ediyordu. Ama herkesin görüşünü almıyordu. Her meselede herkesin görüşünü almak mümkün değildir. Bu realiteye terstir. Bir okulda bile müdür herkesin görüşünü alamaz, böyle bir şey mümkün değildir. Dolayısıyla birçok meselede istişare yapamayacaktır baştaki insanlar. Onlar kadar meseleye herkes hakim değildir. Bütün bilgiler işin başındaki insanlarda toplanır. Bütün bilgiler onlara gelir. Dolayısıyla onlar her şeyi bilirler. Ona göre daha isabetli karar vermeleri mümkündür. Ama eğer bütün toplumla alakalı bir mesele ise, o takdirde bütün riski üzerine almaması ve insanlarla istişare yapması icap eder. Ya kendi görüşü yanlışsa, evet bilgiler kendisine gelmektedir. Birçoğundan daha isabetli düşünce ortaya koyabilir bu yüzden. Konuyu en iyi bilen kendisidir. Fakat yine de ya yanlışsam, kendisi sonuçta bir insandır. Bütün Müslümanlarla alakalı bir mesele ise o takdirde bütün riski üzerine almamalı ve onların da görüşlerini almalı. Yarın hiç olmasa senin yüzünden şöyle oldu, böyle oldu dememeleri için, bizim görüşümüze uymadın dememeleri için çoğunluğun görüşüne ekseriyetle uymaya çalışmalıdır. Ama eğer biliyorsa ki çoğunluğun görüşü kesinlikle yanlış, eğer biliyorsa ki çoğunluk meseleyi bilmiyor, eğer çoğunluğa gizli bilgileri veremiyorsa, vermesi uygun değilse, o takdirde çoğunluk o bilgileri bilmediği için o şekilde görüş beyan ediyorsa, o da onlara o gizli bilgileri veremiyorsa, o takdirde çoğunluğa uymak zorunda değildir. Şura yapmak, istişare yapmak netice itibariyle sünnettir, farz olan bir şey değildir. Allah Resulüne Allah Azze ve Celle ve şevir buyuruyor. Şevir emirdir. Evet, el emru lil vücub denilmiştir. Usulü fıkıhta da ifade edildiği gibi. Emir vücub içindir. Emir olarak gelmişse o farziyet ifade eder. Ancak bu genel olarak böyledir. Her zaman böyle değildir. İstisnaları vardır. Onun için burada da istisna var mıdır yok mudur? Hazreti Peygamber'in hayatına bakalım. Efendimizin hayatında istişare yapmadan karar verdiği birçok mesele var. Demek ki o ayet, istişare yap ayeti, her ne kadar emir ifadesiyle gelmiş olsa bile Hazreti Peygamber'e istişare yapmak farz değildi, vacip değildi. O bir sünnet olarak istişare yapıyordu, ümmetine bunu bırakmak istiyordu. Çünkü kendisi peygamberdir. Kolay kolay yanlış karar vermez. Onda kitap bilgisi mükemmel olarak mevcuttur. Onda hikmet vardır, hikmet verilmiştir. Onda mizan vardır, mizan verilmiştir. Onda nur vardır, ona nur verilmiştir. O bunlarla düşünür ve kolay kolay yanlış bir görüş beyan etmez. Yanlış görüş beyan etse bile Allah tarafından ikaz edilir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in yanlış yapması kolay kolay mümkün değildir. Ama kendinden sonrakiler böyle olmayacak. Bunu biliyor Allah Resulü. O yüzden istişare yapıyor ve ümmetine bunu öğretmek istiyor. Kendisi peygamberdir, kendisine vahiy gelir. Ama kendinden sonra halifelere vahiy gelmeyecek. Bunu bilmektedir. Onun için Allah Resulü sünnet, bu sünneti bırakmak istedi. Bazı meselelerde istişare yapmadı, onu da sünnet olarak bize bıraktı. Bazı meselelerde istişare yaptı, onu da sünnet olarak bıraktı. Böylece demek istedi ki, bazı meselelerde istişare yapın, bazılarını da yapmanız zaten mümkün değil. Ve Allah Azze ve Celle bu ayeti Mekke'de Müslümanlara gönderiyor. Mekke'de Müslümanların devleti yok. Bu ayet demek illa da devlet için gelmemiş. Ve emruhum şura beynehum. Kendi aralarında. Demek ki Müslümanlar sadece ve sadece devlet oldukları zaman değil. Devlet olmasalar da, cemaat olsalar da, hatta bir aile olsalar bile karı koca istişare etmeli. Baba çocuklarıyla istişare etmeli. Çocuklar eğer istişare yaşına geldiyse, onların da görüşlerini almalı. Bu çocukları büyütür. Yarının büyük adamları olurlar. Babaları kendilerinin görüşünü sorarsa, o çocuklar düşünmeyi öğrenirler. Ve küçükken büyük kafalı olmayı öğrenirler. Her meseleye karşı ilgi duymayı öğrenirler. Bu onları yarınlara hazırlar. Küçükken onlarla küçük meseleler istişare ederse, büyüdükleri zaman da onlarla daha büyük meseleler istişare edebilir. İstişare bir aile içerisinde bile olmalı. Bir köyde olmalı. Bir cemaat içerisinde olmalı. Bir mahallede olmalı. Her seviyede istişare olmalı. Bir okulda olmalı. İl Milli Eğitiminde olmalı. Milli Eğitim Bakanlığında olmalı. Başbakanlıkta olmalı. Her seviyede olmalı. Allah Azze ve Celle müminleri istişareye davet ediyor. Çünkü istişare sonucunda güzel fikirler ortaya çıkar. İstişare sonucunda kolay kolay yanlış bir görüş kabul edilmeyecektir. Allah Azze ve Celle istişare edenlere yön verecektir. Fakat istişare deyince parlamenter sistem akla gelmesin. Elbette ki parlamenter sistemde de istişare kısmen olmaktadır. Ancak parlamenter sistemlerde partiler vardır, hakikatte istişare yoktur. A partisi B partisine her zaman her türlü karşı gelir. İktidarla muhalefet her zaman birbirleriyle çekişip dururlar. Bunların yaptığı şey istişare değildir. Parlamentoda istişare müstişare yapılmıyor. Parlamentoda sadece menfaat kavgaları yapılıyor. Sadece kavga ediliyor. Sadece birbirlerine küfür ediliyor. Bu istişare değildir. A partisi B partisine her zaman karşı gelir. Doğru söylese bile yine karşı gelir. Muhalefet olsun diye karşı gelir. Bu istişare değildir. Ve dolayısıyla İslam'daki şura demokrasiyle aynı değildir. İslam'daki şura, her şura ehli, her meşveret meclisinin üyesi, bugünkü ifadeyle konuşacak olursak her milletvekili bağımsızdır. Bağımsızdır. Kendi görüşüne göre elini kaldırır veya kaldırmaz. Kendi görüşüne göre. Ama şimdiki parlamenter sistemlerde parti başkanının dediğine göre el kaldırır veya kaldırmaz. Sonuçta aslına bakarsanız parti içinde demokrasi yoktur ve yalandan ibarettir. Lafta istişare yapılmaktadır. Lafta herkesin görüşü alınmaktadır. Parmaklar kaldırılmaktadır. Yalandan ibarettir. Parti başkanlarının dediği olmaktadır. Bunu bütün milletvekilleri de bilmektedir. Neden gerçeği ifade etmiyorlar? Neden gerçeği saklıyorlar? Parlamenter sistemlerde grup kararı alınmıyor mu? Bir parti grup kararı alarak bütün milletvekillerini bağlamıyor mu? Grup kararı almak suretiyle şöyle oy kullanacaksınız diye kendi milletvekillerine baskı yapmıyor mu? O karara karşı gelenleri de daha sonra partiden ihraç etmiyor mu? Bunun neresi istişare şimdi? Böyle istişare mi olur? Milletin vekili olan bir şahıs kendi vicdanıyla karar verebilmeli. Partisi pırtısı olmamalı. Bütün milletvekilleri bağımsız olmalı. Parti diye bir şey olmamalı. Parti olursa itişme kakışma devam eder. parti olursa herkes özgürce reyini kullanamaz. Kendi partisinin dediği şekilde rey kullanmak zorunda kalır. Hani istişare olacaktı? İslam'ın siyasi nizamı ile bugünkü demokrasi arasında bu açıdan da fark var. İslam'da istişare vardır ama istişare ehli samimi olarak istişare yapar. Kendi vicdanına göre elini kaldırır, görüşünü söyler. Allah rızası için elini kaldırır, görüşünü söyler. Parti başkanının rızasına göre konuşmaz. Şimdiki sistemlerde parti başkanının rızası alınmaktadır. Çünkü çok iyi bilir ki milletvekilleri parti başkanına 2-3 meselede muhalefet edecek olursa, onun dediği gibi elini kaldırmayacak olursa bir dahaki seçimde aday gösterilmeyecektir. Bunu çok iyi bilmektedir. Bu adam şimdi özgür müdür? Demokrasi yalandan başka bir şey değildir. Sadece halk kandırılmaktadır. Halk kendisi oy verdiğini zannediyor. Halk kendisini kandırıyor ya da halk kandırılıyor. Medya halka yön veriyor. Bir takım güçler medyaya yön veriyor. Medya istediği partiyi destekliyor, güçlendiriyor. Halkı hazırlıyor ve halk o partiye oy veriyor. Bu gerçek değildir. Medya kimin elindeyse o parti hükümeti kuruyor. Demokrasi gerçek değildir. Bir takım güçlerin destekledikleri, medya yoluyla destekledikleri partiler başa gelirler. Halk ben oy verdim, ben başa getirdim, ben indirdim zanneder. Hakikatte başa getiren de sen değilsin, indiren de sen değilsin. Medya kimin elindeyse indiren de o, yükselten de o. O yönden de yalandır. İstişare yönünden de yalandır. İstişare müstişare yapılmamaktadır. Partiler kendi parti menfaatine göre bir karar alırlar ve milletvekillerini ona göre oy kullanmaya zorlarlar. Diktatörlük yok derler, krallığa karşıyız derler, padişahlık kaldırılmıştır derler, saltanata karşıyız derler ama kendileri aslında parti içerisinde bir kişinin dediği olur sonuçta. Çünkü hem samimi değildirler hem de aslına bakarsanız biraz da böyle icap eder. Çünkü milletvekilleri parti başkanı kadar konuya hakim değildirler. Bütün bilgiler kendilerine gelmemektedir. O yüzden de biraz da öyle oluyor. Öyle olması gerekiyor. Madem ki öyle olması gerekiyor, madem ki milletvekilleri parti başkanı kadar konuya hakim olamaz, olamıyor, bilemiyor ve her bilgiyi de onlara veremiyor. O halde neden yalan söyleniyor? Neden herkes özgürmüş gibi zannettiriliyor? Neden yalancı bir sistem kuruluyor? İslam dobra dobur, gerçek bir sistem kuruyor. Ulul emre yetki veriyor. Ulul emir istişare yapar. Savaş gibi önemli meselelerde yapmak zorundadır. Bir takım daha alt meselelerde yapmak zorunda değildir. Ama istişare yapması her zaman için güzeldir, sünnettir. Akıl akıldan üstündür, istişare yapan pişman olmaz. Ama diyelim ki çoğunluğun görüşü yanlıştır. Bu durumda imama yetki verilmiştir, ulul emre itaat emredilmiştir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh zekat vermeyenlere karşı savaş açtı. Biraz evvelki sözüme peygamberimizi misal olarak, delil olarak sunmadım. Yani imamın yetkisi vardır dedim. Çoğunluğa uymak zorunda değildir imam. Bunun için delil olarak Hazreti Peygamber'i söylemedim. Çünkü bazıları diyebilir ki o peygamberdir, ona vahiy geliyor. Onun konumu özeldir. O yüzden imam peygambere benzetilemez. Bu kıyas yanlış olur diyebilirler ve haklı olurlar. O yüzden Hazreti Peygamber'e misal vermedim. Halifelerden misal verdim. Onlar da peygamber değildi. Ebu Bekir Sıddık'a da vahiy gelmiyordu. Ömer'e de vahiy gelmiyordu. Ve zekat vermeyenlere karşı Sıddık radıyallahu anh savaş açtı. Hazreti Ömer gibi sert birisi bile buna itiraz etti. Dedi ki namaz kılanlara nasıl savaş açarsın? La ilahe illallah diyenlere nasıl savaş açarsın? Ebu Bekir Sıddık dedi ki vallahi açarım. Peygambere verdikleri, zekat olarak verdikleri bir deveyi, bir devenin yularını bile halifeye bana vermezlerse onlara savaş açarım. Ömer der ki anladım ki Allah Ebu Bekir'in kalbini savaşa açmıştır ve onun görüşü de doğrudur. Ebu Bekir Sıddık sahabenin büyük bir çoğunluğuna rağmen görüşünde ısrar etti ve onlara savaş açtı. Ve görüşü de doğruydu ve sahabe demedi, sahabeden bir kısmı demedi. Yani çoğunluğun görüşü böyle değil, sen nasıl oluyor da tek başına karar veriyorsun demediler. Çünkü Kur'an ulul emre itaat emrediyor. Çoğunluğa itaat emreden ayet yok. İstişare var, istişare var ama o da farz kılınmış değil. Tavsiye edilmiştir. Ama önemli meselelerde istişare yapılması gerekmektedir. İstişare yapanlar samimi olmalıdırlar. Hiçbir şey düşünmeyecekler. Görüşlerini Allah rızası için ortaya koyacaklar. Görüşü sorulan kimse müsteşar yani. İstişare edilen kimse Allah rızası için görüşünü ortaya net bir şekilde koymak zorundadır. Hiçbir şeyin tesiri altında kalmayacak. O istişarenin başkanlığını yapan kimsenin de tesiri altında kalmayacak. İstişare başkanı, evet son söz ona aittir. Ama o da samimi olmak zorundadır. Onların görüşlerini dinler. Eğer kendi görüşünden daha doğru bir görüş varsa kendi görüşünü bırakabilecek kadar da olgunlaşmalıdır. Kemale ermelidir. Benim görüşüm seninkinden daha doğrudur deyip ısrar etmemeli, cehalet göstermemelidir. Eğer gerçekten de o görüşün doğru olduğunu anladıysa, kendi görüşünden daha doğru bir görüş olduğunu anladıysa, senin peygamberin bile kendi görüşünü bıraktı. Çoğunluğa uymaya çalıştı. Kendi görüşü çoğunluğun görüşünden daha doğru olduğu halde. Sen nasıl olur da o görüşün daha doğru olduğunu anladığın halde kendi görüşünde ısrar edersin dedik dersin. Bu samimiyetsizliktir ve böyle olan insanlar kamil değildirler. Kamil insanlar dinlerler ve en doğru görüşü gördükleri zaman tamam bunu böyle yapalım derler. Benim görüşüm şöyleydi ama bu görüş daha da güzel. Müslümanlar için daha da faydalı derler ve kendi görüşlerini bırakabilirler. Kendi görüşünü bırakamayacak kadar toy adamlar istişare başkanlığı yapmaya hakkına sahip değildirler. Kendi görüşünün yanlış olduğunu anladığı halde özellikle yine de kendi görüşünü bırakamayan gurur meselesi yapanlar bunlar istişare başkanlığı yapacak olgunluğa gelememiş kimselerdir. Bunlara o yetki verilmemelidir. Evet, her meselede istişare yapılamayacaktır. Bu hayatın gerçeklerine aykırıdır. Bir yerde yetkili olan insan önüne her gün bir sürü mesele gelir. Her meselede bütün herkesi toplamak mümkün müdür? Her kararı toplulukla vermek mümkün değildir. Önemli meseleler için özellikle istişare yapılacaktır. Ve Allah Azze ve Celle burada müminlere bu ahlakı kazandırmaya çalışıyor. Demek ki İslam cemaatinde istişare esastır. Demek ki Müslümanların ahlakından biri de istişare yapmalarıdır. Dediğim dedik dememeleridir, diktatörlüğe heveslenmemeleridir. Samimi olacaklar. Bir görüşünüz var mı arkadaşlar diyecekler. Şu konuda bir görüş söylemek isteyen var mı? meseleyi ortaya koyacaklar. Şöyle şöyle bir durum var, ne düşünüyorsunuz diyecekler. Ve elbette ki kendilerinin bir görüşü olacak. Boş bir kafayla istişareye gelmeyecekler. Bu tembel adamın ahlakıdır. Hiçbir şeye kafa yormamış, planlamalar yapmamış, eli boş, kafası boş kalkmış gelmiş ve sadece onların görüşünü soruyor. Böyle olmamalı. Kendisinin bir kararı olmalı ama o kararı açıklamamalı. Kararını en sona bırakmalı. Meseleyi ortaya koymalı. Ondan sonra onların görüşlerini almalı. İstifade etmeli. Ondan sonra kendi görüşünü söylemeli. Ve son noktayı koymalıdır. Kendisi eğer işin başında, istişarenin başında görüşünü söyleyecek olursa, o zaman kimse rahat konuşamaz. O yüzden kendisi istişarenin başında hemen görüşünü ortaya koymamalı. Önce onların görüşünü almalı, ondan sonra kendi görüşünü söylemeli. Onların görüşlerinin içinden çok güzel görüşler olabilir. O zaman hemen kendi görüşünü daha rahat değiştirebilir. O açıdan da böyle davranması daha uygundur. Ve emruhum şura beynehum. Allah Azze ve Celle onların işleri kendi aralarında şura iledir buyururken, aynı zamanda demiş oluyor ki, onların işleri şura iledir kendi aralarında, beynehum. Kendi aralarında, başka devletlerle, başkalarıyla değil. Başkalarının dediği şekilde davranmazlar. Onlar istiklallerini ele geçirmiş topluluklardır. Onlar özgürdürler ve onlar kendi aralarında istişare eder. Kendi kararlarını kendileri verirler. Başka devletlerin baskısı altında karar vermezler. Ve emruhum şura beynehum. İşleri kendi aralarında şura iledir. Başkalarıyla şura yapmazlar. Kendi aralarında şura yaparlar. İç meselelerini başkalarıyla paylaşmazlar. Ve bir mesele varsa o meseleyi yetkili insanlara götürürler ve yetkili insanlarla istişare ederler. Bir mesele varsa başkalarıyla görüşmezler. Beynehum, kendi aralarında hallederler. Kendi aralarında hallederler. Başkalarıyla paylaşmazlar. Hele hele kafirlerle, İslam düşmanlarıyla paylaşmazlar ve kendi işleri hakkında karar verirken, Irak konusunda nasıl davranacağının kararını verirken, kendi aralarında oturur karar verirler. Amerika'nın talimatıyla iş yapmazlar. Suriye konusunda nasıl davranacaklarına karar verirken, istişare ederler, ona göre karar verirler. Büyük güçlerin planlarına, projelerine göre rol almazlar. Ve emruhum şura beynehum. Çünkü onların emri, işleri kendi aralarında şura iledir. Kendi aralarında, başka devletlerle de bazen istişare olabilir. Ama kendi işimizle ilgili olan kısımda değil. Ve emruhum, onların kendi işleri, o meselelerde başka devletlerle istişare yapacak değiller. Başka güçlerle istişare yapacak değiller. Ama dünya ile alakalı bir meseleyse, o gibi meselelerde eğer gerçekten kendileri istedikleri gibi rey kullanabiliyorlarsa Birleşmiş Milletler'e ortak olabilirler. Eğer dünya meselelerini konuşabilmek için bir platform meydana getirmek ihtiyacı varsa, dünyada bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyaç varsa, o Birleşmiş Milletler'e kendileri de ortak olabilirler, üye olabilirler ama orada kendilerinin de aynı yetkiye sahip olmaları şartıyla 5 büyük devletin veto etme hakkı varsa orada kendilerinin yer almasına gerek yoktur. 15 devletten 10 tanesi, 14 tanesi karar verse 5 büyük devletten veto etme hakkına sahip olan Amerika, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere 5 devletten bir tanesi veto etse, eğer o istişarenin hiçbir manası kalmıyorsa, burada Müslümanların bulunmasının bir manası yoktur ve olamaz. Birisi bütün kararı alt üst ediyorsa Düşünebiliyor musunuz? Demokrasi diyenlere bakın. Nasıl da aldatıyorlar dünyayı, anlıyor musunuz? Demokrasi diyorlar. Bir kişinin hakimiyeti olmayacak diyorlar. Krallık olmayacak, padişahlık olmayacak diyorlar. Tamam, olmasın. Olmasın da sizin bu yaptığınız nedir? Birleşmiş Milletler'de kral değilseniz de nesiniz? Birleşmiş Milletler'de bu 5 daimi üyenin bir tanesi reddetse, veto etse o karar iptal oluyor. Bu krallık değil de nedir? Bir devletin içinde krallığa karşısınız da dünyanın kralısınız. Biz nasıl buna karşı olmayalım? Ve emruhum şura beynehum. Müminlerin işleri kendi aralarında şura iledir. Kafirlerle yapacağımız bir şura olamaz. Eğer dünya meselelerle ilgiliysem, dünyada azan terörle ilgili, onların ifadesiyle, ya da dünyadaki bir takım sorunlarla ilgili ise, o takdirde biz de orada eşit haklara sahipsek orada bulunabiliriz. Eşit haklara sahip değilsek bizim ne işimiz var orada? Alay ediyorlar bizimle. Zaten 15 ülkenin 15'i de ittifak etmez ki. O 5 daimi üyenin mutlaka birinin menfaatine uygun gelmeyecektir. Şu anda Suriye konusunda olduğu gibi. Rusya'nın ve Çin'in menfaatine uygun gelmiyor. Beşar Esad rejiminin devamı onların menfaatine uygundur. O yüzden Birleşmiş Milletler'de ne karar alırsanız alın, veto ediyorlar, oluyor bitiyor. O zaman burada bu Birleşmiş Milletler denilen şey niye var ki o zaman? Birisi kendi menfaatine uygun olmayınca veto etme hakkına sahip oluyorsa o zaman bu Birleşmiş Milletler niye var ki? Ve emruhum şura beynehum. Müminler kendi aralarında istişare yaparlar Suriye konusunda. Müslüman topluluklar bir araya gelirler ve kendi kararlarını kendileri verirler. Birleşmiş Milletler'le karar vermezler. Müminler bir araya gelir ama nerede o müminler? Hangi Türkiye, hangi Mısır'la bir beraber olacak da karar verecek? Hangi Mısır, hangi İran'la beraber olacak da karar verecek? Hangi İran, hangi Kuveyt'le birlikte davranacak? Müminler paramparça edildiler. Allah Azze ve Celle burada aynı zamanda demiş oluyor ki, onların işleri aralarında şura iledir. Yani şura yapabilirler, konuşabilirler, bir araya gelebilirler. Bu kadarcık bir diyalogları vardır, muhabbetleri vardır, kardeşlikleri vardır. Aralarında düşmanlık yoktur, bir araya gelebilirler. Ve karar da verebilirler. Tamamen her meselede ihtilaf etmezler. Karar verebilirler. Müminlerin karar vermeye zorluyor. Müminleri bir araya gelmeye zorluyor. Müminler bir araya gelmiyor. Orta Doğu'nun Müslümanları. Bir araya gelip de Orta Doğu'nun bu acısını dindireceklerine Birleşmiş Milletler'den medet bekliyor. NATO'dan medet bekliyor. Yazıklar olsun NATO'dan medet bekleyenlere. Yazıklar olsun Birleşmiş Milletler'den medet bekleyenlere. Ve yine yazıklar olsun Birleşmiş Milletler'e güvenerek, NATO'ya güvenerek, Amerika'ya güvenerek sokağa çıkanlara. Size kim dedi Amerika'ya güvenin diye? Bugüne kadar Amerika'ya güvenenlerin hangisi pişman olmadı ki? Amerika hangisini satmadı ki? Yazıklar olsun. Müslümanlar kendi aralarında istişare ederek, karar vererek, eğer sokağa çıkacaklarsa o istişare sonucunda sokağa çıkmalıydılar. Böyle bir şey olmadı. Amerika'ya güvenerek şu anda hepsi Amerika'dan bekliyor. Amerika neden yardım etmiyor diyor. Yazıklar olsun. Müslümanlardan beklemiyor bile bugün Müslümanlar. Suriye halkı bugün Müslümanlardan beklemiyor. Bugün Suriye halkı Amerika nerede diyor. Yazıklar olsun. Ve emruhum şura beynehum. Müminlerin işleri kendi aralarında şura, kendi aralarında. Amerika ile arasında değil, kendi arasında. Bu sorunu biz halletmeliydik. Onlar diktatörleri başımıza bela ettiler. Şimdi onlardan mı medet bekliyoruz? Saddam'ı da onlar iktidara getirdi. Hafız Esed'i de onlar iktidara getirdi. Öbürünü de onlar getirdi. Hüsnü Gayri Mübareği de onlar iktidara getirdi. Hepsini onlar getirdi. Şimdi onların mı götürmesini bekliyoruz? Onlar götürürlerse yine yerine bir başkasını getireceklerdir. Yine başka bir adamlarını getireceklerdir. İşimiz kendi kararımıza göre olmalı. Onların kararına göre olursa ne değişecek? Bir Beşar Esed gidecek, bir başkası gelecek. Ne değişecek? Neden bizim aramızda olmalı istişare? Çünkü gerçekte o zaman değişiklik olabilir. Biz eğer yapıyorsak o zaman bir şeyleri değiştirebiliriz. Eğer başka devletlerle istişare yapıyorsan bir şey değiştiremezsin. Çünkü onlar sana bedava yardım etmeyeceklerdir. Yine kendi adamlarını başa getirme şartıyla sana yardım edeceklerdir. O yüzden beynehum buyurulmuştur. Kendi aralarında istişare yapacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok meselede istişare yaptı. Ama tamamında da yapmadı. Ve müminler istişare ahlakına sahip olmalılar. İstişare illa da böyle bir yarım ay biçiminde 5-10 kişinin toplanıp da konuşmasıyla olmaz. İstişare bazen atın üzerinde giderken olur, arabada giderken de olur. Allah Resulü bazen bir kişiyle istişare ediyordu. İlla da böyle 10-15 kişi bir heyeti yoktu. Allah Resulü'nün bir parlamentosu yoktu. Sabit bir istişare heyeti yoktu. Böyle bir bilgi elimizde yok. Allah Resulü'nün istişare heyeti şunlar şunlar şunlardır gibi böyle bir bilgi yok elimizde. Çünkü böyle bir şey yok. Peygamberimiz o anda kim ehil ise onunla istişare yapardı. Kim gelip de bir şey söylerse onu dinlerdi. Selman-ı Farisi gibi Hendek Savaşı sırasında geldi, dedi ki ya Resulallah, bizim oralarda İran tarafında savaşta böyle yaparlar, şehrin etrafına böyle hendek açarlar. Düşman askerleri o hendeğe geçemeyeceği kadar genişlikte bir hendek açılır ve bu şekilde şehir savunulur. Efendimiz doğru söylüyorsun dedi, yapalım dedi. Bir kişinin görüşüyle, tavsiyesiyle. Ashabı toplayıp da 50 kişiyle istişare yapmış değil. Yani istişare yerine göre 50 kişiyle olur, yerine göre bir kişiyle olur. Yerine göre özel bir toplantıyla olur, yerine göre yolda giderken de olur. Ve hiç kimse benimle istişare yapılmadı, o halde istişare yapılmamıştır da diyemez. Seninle olmadıysa belki başkasıyla olmuştur. İlla seninle mi olacak? Seninle de istişare yapıldığı zaman oldu. O zaman başkaları yoktu, sen vardın. Hatırlıyor musun? O zaman başkaları yoktu, orada sen vardın. O zaman da onlar deseydi, istişare yapılmadan karar veriliyor deselerdi, doğru olur muydu? O zaman sen demez miydin, hayır yapıldı, ben de vardım demez miydin? O halde istişare herkeste yapılacak değildir. O işte söz sahibi olabilen, fikir sahibi olanlarla yapılacaktır. Ve bazıları da yapılmadığı zaman istişare yapılmıyor burada denilemez. Ve bir kimseyle istişare yapıldığı zaman bir meselede, o kimse artık bundan sonra her meselede benimle istişare yapılmalıdır diyemez. Selman-ı Farisi bir meselede görüş beyan eder. Efendimiz onun sözünü dinler, istişare eder, onun dediğini yapar ama başka bir meselede Selman'a sormaz da görüşünü de almaz da. O da diyemez, falan meselede benim görüşümü almıştın ya Resulallah, bunda da almak zorundasın diyemez. İstişare evet, İslam nizamının temellerindendir. Ancak istişare sistemine bakıp da, İslam'da istişare oluşuna bakıp da demokrasiyle İslam'ın aynı görülmesi de büyük bir hatadır. Demokraside de istişare olabilir ama demin anlattığım gibi gerçek bir istişare değil. Herkes kendi partisinin dediğini savunur. İnanmasa bile, bu özgürlük değildir. Milletvekilleri özgürce reyini kullanamamaktadır. Bu yönüyle farklıdır. İslam'da her bir istişare edilecek insan özgürdür, bağımsız milletvekili gibidir. Hiç kimseye bağlı değildir, vicdanına göre reyini kullanır. Ve partiler olduğu zaman millet bölünür. İslam bölücülüğü kabul etmez. وَاَعْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın toptan. Hep beraber parti parti bölünmeyin. وَلَا تَفَرَّقُوا Parti parti bölünmeyin, tefrika çıkarmayın. Herkes tek başına görüşünü söylesin. Onunla bununla gizli gizli görüşmeler yaparak değil. Çevresine adam toplayarak değil. Yani parti kurarak değil. Herkes özgürce görüşünü söylesin. Ama sonunda hangi karar verilirse o karara uyacak. Karar verilene kadar konuşabilirsin. Karar verildikten sonra konuşamazsın. Artık o görüşü sen de kendi görüşün gibi savunmak zorundasın. Aksi halde fitnecisin. Ve el fitnetu eşhedü minel katil. Fitne çıkarmak adam öldürmekten bile beterdir. Katilden bile daha kötü olursun. Müslümanların topluluğunu dağıtırsın. Görüşünü söyledin. Bitti o kadar. Senin görüşün kabul edilecek değil. Sen görevini yaptın, görüşünü söyledin. Onun ötesinden sen sorumlu değilsin. Bir taraftan böyle İslam'daki istişare ile demokrasilerdeki istişare arasında fark var. Bir taraftan da şöyle bir fark var. Demokrasilerde her şeyi halka sorabilirsiniz ya da her şeyi parlamentoda oylayabilirsiniz. Mesela içki fabrikası olsun mu olmasın mı diye bir oylama yapılabilir demokrasilerde. Halbuki Allah zaten buna müsaade etmiyor ki. İslam'da böyle bir istişare yapılamaz. Böyle bir oylama yapılamaz. İçki fabrikası olsun mu olmasın mı? Zina serbest olsun mu olmasın mı? Faiz serbest olsun mu olmasın mı? Böyle bir istişare İslam'da yoktur ve olamaz. İstişare var. Bu istişare yapılamaz. Böyle bir istişare olamaz. Allah ve Resulü'nün dediğinin dışına çıkılamaz. Allah ve Resulü hükmetmişse artık o meselede insanlara düşen itaat etmektir. Kendi görüşlerini ortaya koyma yetkileri yoktur. Onlara düşen itaat etmektir. Kur'an buyurur ki Allah ve Resulü hükmettiğinde gerek mümin olan bir erkek gerekse mümine olan bir kadın, yani kadın ve erkek Müslüman için artık tercih etme hakkı yoktur. Muhayyerlik hakkı, tercihde bulunma hakkı yoktur. Allah ve Resulü karar vermiş zaten. Onu bir daha biz oylayamayız, karar veremeyiz. Ama demokrasilerde oylayabilirsiniz. Çünkü Allah ve Resulü dikkate alınmaz. Kur'an ve sünnet dikkate alınmaz demokrasilerde. Allah'ın ne dediği önemli değildir. Peygamberin ne dediği önemli değildir. Ve evet istişare vardır. Ama onlar her şeyi istişare edebilirler. İslam'da Allah ve Resulü'nün dediği şeyi, emrettiği şeyi sen istişare edemezsin. Çünkü Allah'tan iyi bilemezsin. Ve Allah gibi yetkili değilsin. Kainatın padişahının dediğini sen sorgulayamazsın. Kainatın sahibinin dediğini sen oylayamazsın. Yapalım mı yapmayalım, yanlış mı değil mi diyemezsin. Böyle bir ilmin de yok, böyle bir yetkin de yok. Ama demokraside her şeyi sorgulayabilirsin, Allah'ı da peygamberi de. Her şeyi oylayabilirsin. İçkiyi de, kumarı da, zinayı da, faizi de. İslam buna müsaade etmez. İslam'da istişare, Allah ve Resulü o konuda bir şey demediyse, Kur'an ve sünnette o meseleyle ilgili bir hüküm yoksa, istişare konusudur, istişare edilebilir. Allah ve Resulü eğer hüküm verdiyse, sana düşen, bana düşen itaat etmektir. Muhayyerlik hakkı yok ki istişare yapılsın. demokrasilerden farkıdır bu. İslam'da şura var. Şuraya dayanarak, İslam'daki şura prensibine, bu ayete ve emruhum şura beynehum, bu iki üç kelimeye dayanarak İslam nizamı demokratik nizamdır diyenler, Fazlur Rahman gibiler, madem ki İslam'da şura var, o halde zaten demokraside de şura var, parlamento var, orada görüşülüyor, istişare yapılıyor. Bir kişinin dediği olmuyor, karar verilirken istişare yapılarak karar veriliyor. O halde bu sistem İslam'a uygun bir sistemdir, demokrasi İslam'dır, İslam'a uygundur dediler. Bu İslam'ı bilmemektir ya da demokrasiyi bilmemektir. Bir noktasının benzemesi aynı olduğunu göstermez. Bisikletin de tekeri var, uçağın da tekeri var, aynı mıdır? Bisikletin de direksiyonu var, uçağın da var, aynı mıdır? Bir noktası benziyor diye aynı mıdır? İslam ile demokratik sistemleri uzlaştırmaya çalışanlar, demokratik sistemlerin uçakları, dini bilgilerini demokratik sistemlerin uçaklığında kullananlar, dini ılımlı hale getirerek mevcut sistemleri kabul eder hale getirmeye çalışanlar, mevcut sistemleri İslam gibi göstermeye çalışanlar, bu da İslam'a uygundur diyenler. Yani siz neyin mücadelesini veriyorsunuz demek istiyorlar. Neyin kavgasını veriyorsunuz? Zaten İslam demokrasiyi kabul eder diyenler. Şunu örtbas etmeye çalışıyorlar, şu gerçeği gizlemeye çalışıyorlar. Evet, İslam'da istişare var. Demokraside de yalandan da olsa bir istişare, göstermelik bir istişare var. Ama İslam'da Allah'ın dediği olur, demokrasilerde halkın dediği olur. İslam'da Allah'ın dediği bir şey istişare edilemez. Allah'ın emri tartışılamaz. Demokrasilerde Allah'ın emri de tartışılır, peygamberinki de tartışılır. Ve Allah ve Resulü dikkate bile alınmaz. Halkın hakimiyeti derler. Hakikatte halk da hakim değildir. Medyayla halka yön vermektedirler. Yalandan ibarettir halkın hakimiyeti. Yalandan ibarettir. Halk hakim değildir. Halk vekildir. Halk hakim olamaz. Hakim olan Allah'tır. Halk Allah'ın vekili olur. Allah'ın yerine hakimiyet taslayamaz. Dünyayı halk mı yarattı? İnsanların rızkını halk mı veriyor? Kainatı halk mı idare ediyor? Halkın dediği olsun. Madem yaratan Allah, madem ki rızık veren O, madem ki en iyi bilen O, madem ki her şeyin sahibi O, nasıl olur da halkın dediği olur? Bunun neresi mantıklıdır? Halkın dediği değil, hakkın dediği olmalıdır. Halk nedir? Halk hakim değildir. Halk Allah'ın vekili olarak, Allah'ın halifesi olarak yetkisini kullanır. Allah ve Resulü hüküm koymadıysa bir meselede, o meselede halktan uzman olanlar görüşünü söyler, istişare yapar, alimler içtihat eder. O meselede içtihat etme hakkına sahip olur. Çünkü o meselede Allah ve Resulü bir şey dememiştir. O meselelerde söz sahibi olabilir halk ve halkın temsilcileri. Ama Allah ve Resulü bir şey dediği zaman o tartışılamaz, istişare yapılamaz. Demokrasi ile İslam'ın en temel farkı budur. O yüzden mevcut beşeri düzenlerle İslam'ı barıştırmak isteyenler, İslam'ı mevcut düzenleri kabul ediyor hale getirmeye çalışıyorlar ve ortak noktalar arıyorlar. İslam'da da şura var, demokraside de var, o halde aynıdır diyorlar. Bu saçmalamaktan başka bir şey değildir. Bisiklette de teker var, uçakta da var, o halde aynıdır demeye benziyor bu. farklı noktalarını göstermiyor. Aynı noktayı söylüyor. Çirkin bir siyaset. İşine gelen noktayı söylüyor. Alçaklıktır bu. Erkek adam her şeyi ortaya koyar. Ne varsa ortaya koy. Uyan yeri de var, uymayan yeri de var. Ona kalırsa o zaman İslam komünizmdir de diyelim. Komünizmle de İslam'ın uyumlu olduğu bir iki mesele var. Fakir hakları, işçi haklarını İslam da savunur. Kapitalizme İslam da karşıdır. O zaman İslam komünizmdir mi diyeceğiz yani? Hristiyanlıkla İslam'ın uyumlu olduğu bir iki mesele var. İslam Hristiyanlıktır diyebilir misiniz? Aynen öyle. Samimiyetsizce yaklaşıyorlar. Çirkin bir siyaset uyguluyorlar. Müminlerin işleri kendi aralarında şura iledir. Ve bu şuranın bütün tafsilatlı kuralları belirlenmemiştir. Belirlenmemiştir. Zamana göre, çağa göre, şartlara göre değişebilir. Peygamberimiz döneminde o şekilde istişare yapıyordu. Halifeler döneminde biraz değişti. Sonra daha değişti, daha değişti, daha değişti. Onun şekli şemali hususunda İslam kesin bir kural koymamıştır. İslam'daki devlet nizamının temelleri bellidir. Allah'a isyan olmayacak. Allah'ın dediği gerçekleşecek. Temelleri bellidir. Ama bunun şekli şemali tafsilatı belli değildir. Neden? Çünkü İslam bütün çağlar için gelmiştir. Bütün mekanlar için gelmiştir. Bütün toplumlar için gelmiştir. Eğer bütün tafsilatını ortaya koysaydı, çok tafsilat kurallar getirseydi bütün çağlara uymazdı. Bütün toplumlara uymazdı. Bütün insanlara uymazdı. Allah Azze ve Celle bütün toplumlara uysun diye çok tafsilatlı kaideler getirmedi. Ana kurallarını koydu. Şura yapacaksınız dedi. İstişare yapın. Bu istişare nasıl olacak? Zamana göre, şartlara göre değişebilir bunun şekli. Ama hep istişare olacak. Cemaat içerisinde şöyle olur. Bir köyde böyle olur. Bir ailede şöyle olur. Bir devlette başka türlü olur. Başka bir devlette başka türlü olur. Ama olur, olmalıdır. Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri aralarında şura iledir. Bu şekilde müminler zafere erebilirler. Şura yaparlarsa hedeflerine ulaşırlar. Çünkü Allah şura yapanlara yardım eder. İstişare edenlere Allah güzel fikirler getirir akıllarına. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın mesajını anlamayı bizlere nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadele etmeyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.